Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mart 2018 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak Ahmet Taş Getiren imzalı Kuvvet başlıklı yazısını sunacağız. Onlara karşı gücünüzün yettiği, her türlü kuvveti ve savaş için eğitilmiş atları hazırlayın, ta ki bunlarla Allah'ın düşmanını ve sizin düşmanınızı ve bundan başka Allah'ın bildiği, sizinse bilemediğiniz düşmanlarınızı korkutasınız. Siz Allah yolunda ne harcarsanız, hiçbir haksızlık yapılmadan onun karşılığı size ödenir. Enfal 60. Kuvvet insanoğlunun olmazsa olmazıdır. Doğmak bir kuvvettir. Allah Teala o kuvvetle başlatır insanı hayat yolculuğuna. O kuvvette hiçbir dahlimiz yoktur. İnsan suretinde belirtildiği gibi zikre değer bir şey olmadığımız halden insan olarak doğma imkanına kavuşturulmuşuzdur. Sonrasında insan farklı unsurlarla kuvvetlenmeye çalışır. Kuvvetli olmak, Allah Teala'nın insan varlığına koyduğu fıtrat kanunlarından biri olan nefsini, canını koruma içgüdüsünün tabii sonucudur. Hayatta kalabilmek için güçlü olacaksınız. Kuvvet, kişisel planda bedeni kuvvettir, zihni kuvvettir. İnsan bedenini de geliştirir, zihnini de. İnsan bunun dışında kuvvetine kuvvet katmak üzere yardımcı unsurlar üretir. İnsanlar, hayvanlar, silahlar bu yardımcı kuvvetler olur. İnsanların içine de yakın uzak akrabalar, içinde bulunulan inanç grupları, meslek örgütleri, kabile, kavim, millet, en büyük inanç grubu olarak ümmet ve her şekilde oluşturulan müttefikler girer. İnsanın bütün kuvvetlenme çabalarında zihinsel gücünün akıl, zeka belirleyici etkisi vardır. Başka insanları kuvvet halkasına katmak için de aklını kullanır insan. Savunma, saldırı gibi her tür kendini koruma araçları üretirken de. Tuzak kurmak da akıl işidir. Ok yapmak ya da. Dostları çoğaltmak, düşmanları azaltmak da akıl işidir. Nükleer güç oluşturmak da. Güç değerlendirmesinde gücün izafi nitelikte olduğunu da not etmemiz gerekiyor. Başkasının yumruğunu görmeyen, kendi yumruğunu balyoz zannedermiş diye bir özdeyiş vardır. Başka güçlerle sınandığında gücün gerçek varlığı ortaya çıkar. Hayatın kanunuysa insan gücünün sürekli başka güçlerle sınanmak durumunda olmasıdır. Bazen başka insan veya insan gruplarıyla mücadele edilir, bazen tabiatta cereyan eden hadiselerle, denizde, havayla, suyla, toprakla, hayvanla. İnsan için sürekli bir hayatta kalma mücadelesi vardır. İnsan toplulukları için de. İslam ümmeti ve güç kuvvet. Dünyada İslam'ın var olması insanla buluşmasıyladır. Gökte duran bir din gökte durur kalır. Ama insanla buluşturulduğunda dünyada hayat seyri başlar. İnsanla buluşmak İslam'ın güçle buluşmasıdır. Gayreti Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme oku diye ilk emir geldiğinde İslam insanla ve kuvvetle buluştu. Ondan sonra İslam'ın buluştuğu her insan İslam'ın kuvveti oldu. İslam'la buluşanlar İslam'a hem bedenleri hem zihinlerini hem de sahip oldukları diğer varlıkları sundular. Bu varlığa sahip olunan maddi zenginlikler dahildir. Coğrafya, devletler, ordular dahildir. Bugün İslam'ın 1 milyar 700 milyonluk bir insan varlığına sahip olduğu ifade ediliyor. Bu insan varlığının coğrafyası var, devleti var, maddi zenginliği var, silahlı gücü var. Normalde bu insan varlığı 7 milyarlık tüm dünya insan varlığını dikkate alarak değerlendirdiğimizde 4'te 1'e tekabül eden mahiyetiyle oldukça önemli bir güç niteliğinde kabul edilebilir. Ancak bildiğimiz gerçek şu ki, bu insan varlığı, İslam ümmeti bütününde düşünürsek ve başka güçlerle mukayeseli boyutta değerlendirirsek, İslam'ın küresel misyonunu ifa edebilme zaruretini dikkate alırsak, istenen olması gereken nitelikte değildir. Hatta mazlumiyetin genel durum olduğu ortak kabul durumundadır. Bugün yeryüzünde nerede kanayan bir yara varsa bu bir İslam varlığıyla ilgilidir. Coğrafyasıyla, insan unsuruyla. Üstelik bu 100 yıldır böyledir. 100 yıl önce devletler kaybedildi. Coğrafya yeraltı, yerüstü tüm zenginlikleriyle talan edildi. Sistemler başkalaştı. Yönetim kadroları kendi coğrafyalarında yabancılaşmış unsurlarla teşkil edildi. 100 yıl sonra bugün İslam coğrafyası yine büyük coğrafya. Bu coğrafyada 1 milyar 700 milyonluk İslam nüfusu var. Ama bu coğrafyadaki devletler İslam öncelikli olarak tesis edilmiş değil. Bunun yanında devletlerin birbiriyle ilişkisi bir İslam bütünlüğü arz etmiyor. En başta birbiriyle ilişkileri sorunlu. Başka başka birliktelikler içinde İslam'ın ortak gücünü zaafa uğratacak güç kullanımları gerçekleştiriliyor. İslam dünyası dediğimiz dünyanın insan sermayesi sorunlu. Üç bakımdan sorunlu. 1. Zihinsel kapasite olarak yeterince emek verilmiş değil. İnsan sermayesini zihinsel olarak yeterli donanıma kavuşturacak olan eğitim alanı, en gelişmiş İslam ülkesinde bile ciddi sorunlar yaşıyor. Bilgi açığı insan sermayesinin en büyük zaafı. Bu gerçeklik İslam dünyasının büyük insan kütlesini tüketici hale getiriyor. Bu sebeple de bilgi, teknoloji alanına milyarların emeği akıyor. 2. Bu noktadaki üretici-tüketici ilişkisi aynı zamanda bir kültür taşıyıcılığı niteliğine bürünüyor ve zaman içinde İslam'ın insan unsuru bilgiye, teknolojiye yüklenen kültürle değişime uğruyor. Burada edilgen olan taraf olmak İslam'ın insan kütlesi adına büyük tahribat zemini. 3. İster yukarıda işaret ettiğimiz edilgenlik, ister kendi sosyoekonomik, siyasi ikliminde yaşanan savrulmalar sebebiyle İslam-Müslüman ilişkisinde kişilikler ciddi açı farkıyla malul. Yapılan araştırmalara bakıldığında İslam'ın insan toplum hayatına taşımayı amaçladığı erdemler noktasında İslam ülkeleri, İslam dışı ülkelerden bile alt sıralarda görünüyor. Bizim dinimizin erdem diye nitelediği vasıfların başka toplumlarda bizden daha çok yaşanıyor olması gerçekten insanoğlunun en dramatik işlerinden birisi durumunda. Hem İslam'la aramızda oluşan mesafe hem dünyevi ilimler alanında zihinsel birikim zaafımız İslam dünyasını güç planında ciddi anlamda geri plana sürüklüyor. İslam ülkelerindeki devlet, toplum, sistem, toplum ilişkileri de o toplumun gücünü büyüten değil, aksine azaltan bir nitelik taşıyor. Pek çok İslam ülkesinde sistemler de, yönetim kadroları da 100 yıl öncenin hakim güçleri tarafından belirlenmiş durumda. Bu da toplumlarla devletleri ve sistemleri hakim-mahkum ilişkisine sokuyor, toplumlar bir tür cendere niteliği taşıyan sistemlerden ve devlet baskılarından kurtulmak için mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Oysa devlet bir toplumun kendini koruma gücüdür ve devlet toplum ilişkisi ne kadar sıhhatli ise orada o ölçüde güç birikimi vardır. İslam dünyasının ekonomik, askeri gücü bir ümmet bütünlüğünün gücü olmanın ötesinde en azından dağınık ama daha kötüsü bazen tek tek karşıtlıklar içinde bazen de başka güçlerle işbirliğiyle birbiriyle vuruşur, birbirini azaltır, çökertir, yok eder konumdadır. Burada ülkelerin birbiriyle ilişkisini İslami önceliklerin tayin ettiğini söylemek mümkün değildir. Ya da herkesin kendine göre bir İslami öncelik oluşturabildiği makyavelist bir mantık işler durumdadır. Bütün bunlar İslam'ın gücünü azaltan, boşa akıtan, birbirine karşı kullanma cinnetine sokan davranışlardır. Medya ve iletişim alanı İslam dünyasının çok daha derin bir zaafı barındırdığı alan. Ki bu alan günümüzde silahlı güçler kadar etkin hale gelmiş bulunuyor. Güce sahip olmanın en hayati zarureti, eğer İslam'ın mesajını farklı insan ve toplumlara taşımaksa, medya iletişim zaafı İslam adına böyle bir güç zaafını ifade ediyor. Bütün bunları şu hayati soruya cevap aramak için kaydettik. Zaaftan nasıl kurtulup güce ulaşacak İslam dünyası? Güçlü mümin nasıl oluşacak ki ondan güçlü ümmet doğsun? Ya da ümmet nasıl ayağa kalkar? Yukarıda zaaf alanları diye ifade ettiğimiz hali, halleri düzeltmeden güçlü olmak mümkün değil. Allah Teala güç hazırlayın buyuruyor. Öyleyse güç neredeyse onu bulmak zorundayız. Bunun için de kendimizi Allah'ın buyruğuna muhatap insan olarak görmek en öncelikli yaklaşımdır. Bu, insan kalitesini en öncelikli mesele olarak görmeyi gerekli kılar. Hem zihinsel kaliteyi hem davranış kalitesini. Hayata ilişkin tüm bilgileri önemseyen, onu elde etmeye, üretmeye çalışan ve kendi kişiliğinde İslam'ın erdemlerini kuşanan mümin. Güçlü olmak zorundayız. Gücü adaletle kullanan bir insanlık hamlesini İslam'ın hamlesi olarak ortaya koymak zorundayız. Kendi mazlumiyetimizi aşmak ve mazlum insanlığın umudu olmak zorundayız. İslam dünyasının bilgide ve erdemde öncü olmasını sağlamak zorundayız. Bilim insandan devlet gibi en yüksek insani oluşumlara kadar İslam'ın hayati güç ihtiyacını karşılayacak bir mecraya sokmak zorundayız. İnsanın İslamsız olmayacağı temel tespitinden yola çıkarak bu çağda insanın derin varoluş bunalımları yaşadığı gerçeği ve bu sebeple İslam'a olan ihtiyacının ekmek ve sudan daha acil hale geldiği gerçeğini idrak ederek bunu temin edecek güce kavuşmak. Bugün böyle bir güce sahip olunmasa bile, İslam nesillerinin gelecekte insanlığa İslam'ı en berrak haliyle sunacak bir kişilik donanımı ve maddi manevi güçle buluşmasını sağlamak. İslam'ın erdemleriyle inşa edilmiş bir insan toplum varlığı, sağlıklı devletler, sağlıklı sistemler. İnsanı öne alan ekonomik güçler, yeryüzünde zulmün kaldırılmasını ruh dokusu olarak almış bir askeri güç, İslam'ın insanla, insanlıkla buluşmasını ana misyon olarak kabul eden bir medya yapılanması. İslam, insanlığın olmazsa olmazıysa bunu öncelikle müminlerin idrak etmesi ve bu nasıl gerçekleşecek sorusunun cevabının bilim insanın buna ben varım diyerek kendisini ortaya koymasıyla verileceğini unutmaması lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güçlü mümin zayıf müminden evladır sözünü müminler arasında zayıf mümin aleyhine bir kıyaslama için değil, her müminin kuvvetli mümin olmaya yöneltmek için söylediğini unutmadan, herkesin kendi bünyesinde güç üretmeye yönelmesi lazımdır. Değerli dinleyenler, ilk olarak Ahmet Taş getiren imzalı Kuvvet başlıklı yazıyı paylaştık. Bir diğer yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Profesör Doktor Muhammed Ratip Nabusi imzalı İslam Dünyası'nda Problem ve Çare başlıklı yazıyı sunacağız. Üzülerek ifade etmek gerekirse İslam Dünyası olarak hep problemlerimizi, hatalarımızı, zayıflığımızı konuşuyoruz. Müslümanlar açısından artık geçmişin o parlak günlerinin çok uzakta olduğu bir vaka. Müslümanların bulunduğu her yerde bir sorun var ne yazık ki. en batıda da olsa, en doğuda da olsa benzer problemler içerisinde bulunuyor Müslümanlar. Hatta kendi ülkelerinden uzaklara gittiklerinde sorunlarını da beraberinde getiriyorlar. Husumetler, etnik milliyetçilik, karşılıklı ithamlaşmalar, tekvire varan suçlamalar gibi hastalıklarımızı göç ettiğimiz yerlere de taşıyoruz. Müslümanlar bugün doğulu kisveli batılı gibi yaşıyorlar. Doğulular ama batılı gibi davranıyorlar. İslami kılıf giydirilmiş batılı değerleri özümsüyorlar. Batının örf ve adetlerini, değerlerini taklit ediyorlar. Fikri yapımız tevhidi değil, davranışlarımızda, muamelatımızda ahiret hassasiyetini kaybettik. Dünyayı daha çok önceliyoruz. Ehli dünyanın ölçüleriyle hareket ediyoruz. Haklı olarak İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durum sorgulanıyor. Neden bugün o parlak günlerimizin çok uzağındayız? Neden ezilenler hep Müslümanlar? Kur'an'da müminlere vaat edilen zafer neden bir türlü gerçekleşmiyor? Nerede yanlış yapıyoruz? O yanlışı düzeltmek için ne yapmalıyız? Problem hastalığımızın teşhisinde mi yoksa tedavisinde mi? Problem hastalığımızı doğru teşhis edecek doktorların olmayışında mı? Problem hastalığımızı tedavi edecek ilacın yokluğunda mı? Yoksa problem kendisine önerilen ilacı kullanmamada direnen hastada mı? Velhasıl problem hastada mı, doktorda mı ya da ilaçta mı? Neden bu durumda olduğumuza ilişkin bazı tespitlerimizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı terk ettik. İbadetlerimiz şekilden ibaret hale geldi. Allah Teala buyuruyor. Onlardan sonra öyle bir soy geldi ki namazı zayi etti onlar. Şehvetlere uydular. Azgınlıklarının cezasına pek yakında uğrayacak onlar. Meryem 59. Müfessirler namazı zayi etmeyi namazın içeriğini boşaltmak olarak yorumlamışlardır. Yani her namaz kılanımız namaz kılmış olmuyor. İçi boşaltılmış namazlarımız var. Kalplerimiz kin ve nefretle doldu. Allah Teala buyuruyor ki o günde malın da evladın da hiçbir faydası olmaz. Şura 88. Selim bir kalp Allah Teala'nın razı olmadığı şeye can atmaz. Onun hükmünden başka hüküm tanımaz. Ondan başkasına ibadet etmez. Onun vahyine aykırı hiçbir haberi onaylamaz. Gafletimizden kendimiz Allah Teala'ya yakın olduğumuz zannına kapıldık. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, biz Allah'ın oğullarıyız ve sevgilileriyiz. Allah Teala da onlara, öyleyse neden günahlarınızdan dolayı size azap ediliyor, dedi. Müslümanlar da lisanı hallet diyorlar ki, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Biz merhamet edilmiş ümmetiz. Biz vahiy ümmetiyiz. Biz Kur'an ümmetiyiz. Allah Teala da bu gaflet ehli Müslümanlara diyor ki, öyleyse neden günahlarınızdan dolayı size azap ediyor? Hayır, siz ancak O'nun yarattığı insanlardansınız. Velhasıl geçmiş ümmetlerin helakine neden olan hasetler bizim ümmetimizde de mevcut ne yazık ki. Ama bunun farkında değiliz. İslam dünyasında zulüm kol geziyor ve adalet tesis edilemiyor. Tüm insanlığı İslam'a davet etmek görevini ifa etmiyoruz. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir ümmet kıldık. Bakara 143. Bu dini diğer halklara ve milletlere tebliğ etmek için çabalıyor muyuz? Bu dinin tüm dünyaya yayılmasını istiyor muyuz? Aramızdaki parçalanmışlığı ve ihtilafları derinleştiriyoruz. Allah Teala buyuruyor. Hiç şüphe yok ki bir tek ümmetsiniz siz ve ben Rabbinizim. Bana kulluk edin. Enbiya 92. Ümmet olarak ihtilaflarımızı bir kenara bırakıp saflarımızı birleştirebiliyor muyuz? Ümmetin menfaatini kendi menfaatimize tercih ediyor muyuz? Yoksa ümmetin saflarının dağılmasına neden olsa da kendi küçük çıkarlarımızın hesabını mı yapıyoruz? Problemlerimizin çözümünde dini devre dışı bıraktık. Allah Teala buyuruyor ki, Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr 19. Çözümlemeye çalıştığımız herhangi bir meseleyi hangi seviyede olursa olsun o konunun çözümünde ilahi bir metodun olduğunu unutuyoruz, göz ardı ediyoruz. Pek çok Arap ülkesinde aile problemleriyle alakalı sayısız toplantıya katıldım. Onlarca tebliğ dinledim. Yeminle söylüyorum, o tebliğlerin pek çoğunda Allah, İslam, Kur'an kelimelerini duymadım. Problemlerimizi vahiden, Allah Teala'nın metodundan gafil bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Vaktimizi boşa harcıyoruz. Vaktimizin değerini bilmiyoruz. Hayatımızın en ucuz şeyi zaman. Biz güneş altında uyuyoruz, düşmanlarımız karanlıkta çalışıyor. Onların vahyi yok, bizimse güneş gibi yolumuzu aydınlatan Kur'an-ı Kerim'imiz var. Fakat hep uyuyoruz. Vahiden mahrum düşmanlarımızsa gece gündüz çalışıyor. Allah Teala gücümüz yettiğince düşmanlarımıza karşı hazırlık yapmamızı emrediyor. Onlar bize karşı hazırlık yapıyorlar, bizimse hiçbir hazırlığımız yok. 100 senedir gece gündüz çalışıyorlar ve o güce ulaştılar. Elde ettikleri güçle kültürlerini bize dayatıyorlar. Dinimizi tahrif etmeye çalışıyorlar. Kur'an'dan uzaklaştıkça zayıfladık. O kadar ki kutsallarımıza hakaret etme cüretini gösterdiler. Hepsi bizim zafiyetimiz yüzünden. İnsan yeryüzünün en büyük servetidir. İnsan her şeyin aslıdır. Bütün sistemlerin hedefinde de insan vardır. Ancak İslam dünyasında insan kurban edilmiştir. İnsan zayıfladığı, değersizleştirildiği zaman bütün toplum zayıflar, değersizleşir. İnsan güçlendiği zaman bütün toplum güçlenir, değerlenir. Taklitçiliği yeğledik, kendimiz icat etmeyi değil. Müslümanlar olarak çaba göstermiyoruz, taklit ediyoruz, naklediyoruz, kendimiz bulmuyoruz. Ezberliyoruz, düşünmüyoruz. Problemlerimizin çözümünde başkalarının fikirlerini kullanıyoruz. Sonuçta tabiatıyla trajik oluyor. İnen ilk ayet oku ama okumamız imani bir okuma olmalı. İmanın hakikatine ulaşmak hedefiyle olmalı. Çok konuşup az çalışıyoruz. Pek çokları İslam dünyasına çok konuşan, az çalışanların dünyası gözüyle bakıyor. Çoğunlukla da boş işlerle uğraşıyoruz. Dünya çölleri yeşilliğe döndürüyor. Biz tam tersini yapıyoruz. Çevremizi çölleştiriyoruz. Bostanlarımızı betonlaştırıyoruz. İklimimizi bozuyoruz. Sebeplere riayet etmeyip kaderi suçluyoruz. Hatalarımızı kaderimize bağlıyoruz. Öğrencilerimiz dersine çalışmıyor, sonuçta imtihanında başarısız oluyor. Ondan sonra da Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyor. Bu son derece komik bir durum. Bu son derece komik. Allah Resulü bunun gibi dini değerleri yerli yersiz kullananlar için buyuruyor ki, Allah Teala Hazretleri aczilemediyor, kötülüyor. Fakat sana akıllılık düşer. Ama bir şey sana galebe çalacak olursa, o zaman hasbinallahu ve ni'mel vekil de. Müslümanların Kur'ani metoda dönmesi gerekiyor. Allah Teala buyuruyor ki, İşte bu benim dost doğru yolum. Artık ona uyun, başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Enam 153. Geçmişte ümmet olarak hakta buluşmuş ve birlik içerisindeydik. Benzetmek gerekirse Müslümanlar olarak ortak hak olan bir daire içerisinde bulunuyoruz. Müslüman dairenin merkezindeki o hak noktaya yaklaştıkça kardeşiyle arasındaki mesafe azalır. Dairenin merkezinde buluştuğumuzda da mümin kardeşimizle aramızdaki mesafe sıfırlanır. Allah Resulü Müslümanların bugünkü halini vasfediyor adeta. Seban'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yakında milletler yemek yiyenlerin başkalarını çanaklarına, sofralarına davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Birisi, bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak dedi. Resulullah, hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak. Sizin gönlünüze de vehn atacak buyurdu. Yine bir adam vehn nedir ya Resulallah diye sorunca vehn dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmektir buyurdu. Sonuç olarak Müslüman kardeşim, Müslümanların halinin düzelmesi gerektiğini düşünen herkesin öncelikle işe kendisinden başlaması gerekiyor. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmeliyiz. Amellerimiz ölçülmeden önce kendi amellerimizi ölçüp biçmeliyiz. Allah Teala'yı hakkıyla tanımadaki kusurumuz ne? Davranışlarımızdaki, muamelatımızdaki kusurlarımız ne? Önce bunları teşhis etmeliyiz, sonra da onların ıslahına koyulmalıyız. Çünkü akil olan kişi önce kendi nefsini hesaba çekendir. Ölümden sonrası için çalışandır. Acizse nefsine uyandır. Bu noktada şunu da vurgulamış olalım. Müslüman dört şeyle ilişkisine dikkat edecek. Rabbi ile olan ilişkisine, işiyle olan ilişkisine, ailesiyle olan ilişkisine ve sıhhatiyle olan ilişkisine. Allah Teala ile olan ilişkisini ona itaatle düzeltecek. Başkalarına karşı olan görevlerini yerine getirecek. Ailesiyle olan ilişkisini düzeltecek ve sıhhatine dikkat edecek. Velhasıl ümmetin halinin düzelmesine yardım etme konusunda ciddiysek, öncelikle diğer Müslümanlarla aramızı düzeltmeliyiz. Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Muhammed Ratip Nabusi'nin İslam Dünyası'nda Problem ve Çare başlıklı yazısını paylaştık programımızda. Son olarak Altınoluk Dergisi'nin Mart 2018 sayısından aktardık yazılarımızı bu akşam. Tekrar Sesi Dergi'de buluşabilmek ümidiyle geçeniz hayır olsun, hoşça kalın.